20. ayrım, sayfa 181, 17. bölüm. Ocakbaşı, küçük parmak kapı sokağının ortalarında sağ tarafta yer alıyordu. Birbirine paralel masaların yan yana sıralandığı geniş bir salonu vardı. Salonun sağ ucunda işleme bakırla kaplı bir davlumbazın bulunduğu ince uzun bir ocak göze çarpıyordu. Gülriz'in ısrarlarıyla son 10 yıldır kırmızı et yemeği aza indirmiş olsam da zaman zaman buraya kaçamaklar yaptığım için ocakbaşının konuşmayı seven tombul garsonu Katya ile beni kapıda karşıladı. Kibar olmasına kibardı ama Katya'yı inceleyen bakışlarının ardında ince bir bıyığın süslediği, bir kadınınki kadar biçimli dudaklarında beliren manidar gülümseme canımı sıkmaya yetmişti. Garson da mümkün olduğu kadar yüz göz olmamaya çalışarak kuytuda bir masaya oturduk. ''Ne içeceksiniz efendim?'' diyerek dikildi tombul garson başımıza. ''Rakı.'' Katya'ya baktım, değil mi? Az önceki konuşmanın etkisinden henüz kurtulamamış olacak ki dalgındı Katya. Ne söylediğimi tam anlayamamıştı. ''Ne, ne?'' ''Rakı mı içiyoruz?'' diye yineledim. ''Tabii, tabii rakı.'' Kebabın yanında başka ne içilir ki? Şarap da içebilirsiniz efendim dedi garson. Teşekkür ederim, ben rakıyı tercih ederim dedi Katya. Nasıl isterseniz efendim dedi garson. Natasha olduğunu düşündüğü Katya'nın düzgün Türkçesi karşısında afallamıştı. Benden yüz bulsa eminim hanımefendi Türk mü diye sorardı. Ciddi görünüşümden çekindiği için işiyle ilgilenmeyi seçti. Rakı büyük mü olsun? Sen şimdilik bir küçük ver sonra bakarız dedim. Elindeki adisyona notunu yazarken yeniden sordu. Kebaplardan önce meze tepsisini görmek ister misiniz? Meze lafını duyan Katya yüzünü buruşturdu. Haklıydı. Böyle yerlerde birbirinden lezzetli mezeleri getiriyorlar. İnsanın kebap yiyecek iştahı kalmıyordu. Yok dedim, fazla meze istemiyoruz. Kebap yiyeceğiz. Ama önce bir gavurdağ salatası, haydari, fındık lahmacun, tulum peyniri getir. Kebaplardan ne yaptırayım? Katya'ya baktım. Sen daha iyi biliyorsun dercesine boynunu büktü. Şöyle ortaya bir karışık yap. Hala bana bakmakta olan güzel misafirime sordum. İyi olur değil mi? İyi olur dedi. Tamam, beyti, kuzu şiş, tavuk şiş, fıstıklı kebap, sarımsak kebabı. Notlarını tamamlayan garson uzaklaşırken ''Sen de Kenan gibi çok cömertsin.'' diye mırıldandı Katya. ''Yanlış.'' dedim başımı sallayarak. ''Kenan benden daha cömerttir. Hatta savruk bile denebilir. Benim cömertliğim ise hesaplıdır. Neden kendini hep geri çekiyorsun?'' İlgiyle bakıyordu yüzüme. ''Bence en az Kenan kadar cömertsin. Ama kendinden bahsetmeyi sevmiyorsun. Bu hep böyle miydi? Vay vay, nereden nereye atladık. Gözlemi doğruydu. Gel gelelim onun gerçek niyetini anlamadan konuşmak istemiyordum. Yanılıyorsun. Kendimi geri çektiğim filan yok. Ben buyum. Hep böyleydim. İnanmayan gözlerle süzdü. Sanmam. Böyle açık konuşmamı bağışla. Bu görüntünün bir zırh olduğunu düşünüyorum. İçerideki Selim'i kimseye göstermek istemiyorsun. En azından bana. Tabii Kenan'la Nihat'a da. Kenan'la Nihat'a da ha? Yoksa benimle ilgileniyor gibi görünerek Kenan'ı kıskandırmak mı istiyordu bu kadın? Daha neler, benim böyle bir tuzağa düşmeyeceğimi tahmin eder. Hayır, Katya'ya kızmıyordum. Hakkımda yorumlar yapması hoşuma bile gidiyordu. Ancak onunla ne kendi kişiliğimi ne de Kenan'ı tartışmayı hiç düşünmüyordum. Yine de bu kadar açık bir konuşma karşısında sesimi çıkarmadan da oturamazdım. İşin içinden nasıl sıyrılırım diye düşünürken yardımıma tombul garson yetişti. Elindeki tepside yer alan rakı ile su şişesini masamıza yerleştirdi. Sıra rakılarımızı doldurmaya gelince ben yaparım dedim. Garson çevik bir hareketle yana çekildi. Ismarladıklarımızı getirmek için yeniden mutfağa yönelirken ben de rakı şişesini kapıp Katya'nın bardağına doldurmaya başladım. Bardağın üçte birlik bölümü dolunca yeterli mi diye sordum. Sanki 40 yıllık rakıcı gibiydi. Bir parmak daha. Biraz da konuyu dağıtmak için sen racanı öğrenmişsin dedim. Olsun o kadar. Barakadaki çocuklarla tanıştın. Barcı arkadaşlarımız var. Evet ya dedim. Kendi kadehimi de doldururken. Ben de sevdim o barı. Çok samimi bir yer. Sevdiysen yine gideriz. İyi, konu dağılmaya başlamıştı. Rakılarımızın üzerine su eklerken çok iyi fikir dedim. Bir gece hep birlikte gidelim. Hep birlikte Kenan da dahildi. Kaçamak davranma sırası Katya'ya gelmişti. Yanıt vermek yerine kadehini kaldırdı. Hadi bakalım Ruslarla ortaklığının şerefine. Kadehimi usulca onunkine değdirirken ortaklık için henüz erken dedim. İzin verirsen kadehlerimizi dostluğa kaldıralım. Tamam dostluğa. Biz kadehleri masaya koymadan garsonumuz istediklerimizi yetiştirmişti bile. Gavurdağ salatasını, haydariyi, tulum peynirini, yanlarında fırından yeni çıkmış kocaman bir pideyle birlikte masamıza yerleştirdi. Katya hiç nazlanmadan gavurdağ salatasına uzandı. Ben de bir parça pide kopartıp arasına tulum peyniri koydum. Ağzımın içinde hoş bir lezzet bırakarak dağılan tulum peynirinin tadını çıkartırken tombul garson yeniden başımızda dikilmişti. Hanımefendi, gavurdağ salatamızı nasıl buldular acaba? Sorabilirdi, normaldi. Bir de yılışık yılışık sırıtmasa, hemen yanıt veremedi Katya. Garsonun nasıl bulduğunu sorduğu salatayı çiğnemekle meşguldü. Biraz da aceleyle yutkunduktan sonra yanıtlamış olmak için güzel dedi. Duraksadı, dayanamayıp itiraf etti. Aslında ben çok anlamam. Garson yeni bir soruya hazırlanıyordu ki, gavurdağ salatası çok güzel. Kebaplarımızı da yarım saat sonra atar mısınız diyerek hevesini kursağında bıraktım. Garson sırıtmayı kesip peki efendim diyerek uzaklaştı. Katya sessizce güldü. Neden gülüyorsun? Garson canını sıktı değil mi? Evet, baksana yılışıp duruyor herif. Sen bozulmuyor musun bunlara? Hangi birine bozulacaksın? Hem benim yerime yanımdaki erkekler bozuluyor ya. Sermet de senin gibiydi. Acayip sinirlenirdi. Beni eski kocasıyla bir tutuyordu. Fark etmemiş gibi davrandı. Bu seni rahatsız mı ediyor? Yoo dedi çatalını Haydari'ye uzatırken. Tersine hoşuma gidiyor. Rus sevgililerim pek aldırmazlardı. Salatayı ağzına atıp çiğnerken bakışlarını üzerimden almamıştı. Ne yapmak istiyordu bu kadın? Konuyu değiştirmek için sordum. Sizde yani Ruslarda kebap var mı? Bizde şaşlık diye bir yemek var. Sizin kebapların yerini pek tutmaz. Etler iri iri şişlere geçirilir. Sosu neredeyse hiç yoktur. Sermeti hiç anlayamazdım. Neden? Vejeteryandı. Bu kadar lezzetli kebapların yapıldığı bir ülkede insan nasıl vejeteryan olabilir? Bugün Sermet'in adı kaçıncı defadır geçiyordu? Onu merak etmeye başlamıştım. Kenan hakkında konuşmamaya karar vermiştik ama eski koca bu anlaşmanın dışındaydı. Sermet dedim. Çiğnemeyi bıraktı. Lafı nereye getireceksin der gibilerden merakla yüzüme baktı. Sermet senin yaşamında çok önemliymiş. Öyleydi. Sermet çok özel biriydi. Nasıl tanışmıştınız? Neden soruyorsun? Düşmanlık yoktu sesinde. Sadece kuşku vardı. Ondan öğreneceklerimi Kenan'a yetiştireceğimi mi düşünüyordu acaba? Alınganlık göstermedim. İşi pişkinliğe vurdum. Önemsiz bir konudan bahsedermiş gibi. Hiç. Bugün hep ondan bahsediyorsun da merak ettim. İstanbul'da mı tanışmıştınız? Yüzündeki kuşku kayboldu. İstanbul'da tanışmadık dedi. Sustu. Yeşil gözleri gölgelenmeye başlamıştı. Sanki önemli bir karara varmak üzereymiş gibi yüzüme baktı. Sonra rakı bardağına uzandı. Büyükçe bir yudum aldı. Bardağı masaya koyarken Rusya'da, daha doğrusu eski Sovyetler Birliği'nde tanışmıştık. Komünizm doruğuna tırmanırken dedi. Komünizm doruğu mu? Bir dağdan mı söz ediyorsun? Evet, duymadın mı? Kırgızistan, Tacikistan sınırında bir yer. Komünizm doruğu ha? Siyasi çağrışım yapıyor insanda. Öyle, çünkü Sovyet devriminden sonra bu ad verilmiş. Sovyetler Birliği'ndeki en yüksek tepelerden biridir. Yanılmıyorsam yüksekliği 7500 metre. Oraya mı tırmanıyordunuz? Tırmanmaya çalışıyorduk. Ne yazık ki başaramamıştık. Tırmanış sırasında hava koşulları birden kötüleşmiş, zirveye yüzlerce metre varken bir yarda mahsur kalmıştık. Tam 3 gün yardım gelmesini bekledik. 3 gün ha, vay be, ciddi tehlike atlatmışsınız. Gerçekten ciddiydi. Bir ara umudumu kaybettim. Komünizm doruğunda donarak öleceğimi düşünmeye başladım. Öteki arkadaşlarım da benden farksızdı. Sadece İlya adındaki arkadaşımız işi alaya vuruyordu. Ölsek bile durum o kadar da kötü değil diyordu. Eğer bizi bulamazlarsa hepimiz tıpkı Kızıl Meydan'daki mozolede yanan Lenin gibi olacağız. Donmuş bedenlerimiz hiç yaşlanmadan sonsuza kadar komünizm doruğunda kalacak. Öyle olmadı, bizi buldular. Aralarında Sermet'in de bulunduğu uluslararası bir ekip bize ulaşmayı başardı. Sermet'le ilk defa orada tipiden gözün gözü görmediği, rüzgarın yüzümüzü bıçak gibi kestiği o tepede karşılaştım. Yüzünü görememiştim. Sesi rüzgarda uçup gidiyordu. Elimi tuttu. İkimizin de elinde kalın eldivenler vardı. Gariptir, elinin sıcaklığını hisseder gibi oldum. O anda kar maskesiyle örtülmüş yüzüne baktım. Gördüğüm bir çift zeytin karası gözdü. Bana gülümsüyor olmalıydı. Çünkü o soğukta bile gözleri ışıl ışıldı. Onun gözlerindeki ışıltıyı görünce donmayacağımızı anladım. Sanki rüyada konuşur gibiydi. Sesi derinden geliyordu. Yeniden rakı kadehine uzandı. Olmuyor diye uyardım. Böyle arka arkaya içersen az sonra sohbet edeceğim kimse kalmayacak karşımda. Duraksadı, uyarıma rağmen rakı kadehini almaktan vazgeçmedi. Sadece bu acı bir hikaye, dinlemek istediğinden emin misin diye sordu. Kadehi hala elinde duruyordu. Seni üzecekse, ne zaman anlatsam beni üzecek. Daha önce kimseye anlatmadım. Sana anlatmak istiyorum. Umursamaz görünüyordu ama sesi titremeye başlamıştı. Tamam, dinlerim ama yani beni anlıyorsun değil mi? Seni çok iyi anlıyorum dedi. Gözlerimi nemlenmişti, bana mı öyle gelmişti anlayamadım. Bakışlarını kaçırıp elindeki kadehi başına dikti. Rakıyı yarısına kadar içti. Kadehi masaya bırakmadan önce gülümsemeye çalıştı. Yeşil gözleri mahzunlaşmıştı. Daha önce de söylediğim gibi sen iyi bir adamsın. İnsana güven veriyorsun. Övülmeyi severim ama böyle yüzüme karşı söylenince dilim tutulur, ne diyeceğimi bilemem. Şimdi de öyle olmuştu. Bir teşekkür ederim bile çıkmamıştı ağzımdan. Aslına bakarsanız söyleyeceklerini öğrenmek için yanıp tutuşuyordum. Merakın ötesinde garip bir heyecan da duymaya başlamıştım. Tedirginlikle karışık bir heyecan. Sessizliğimi onu dinlemek için hazır olduğuma yorunca başladı anlatmaya. Kenan gibi yakışıklı bir erkek değildi Sermet. Yüzünün en güzel yeri bir parça mahzun bakan siyah gözleriydi. En neşeli günlerimizde bile o keder kaybolmazdı gözlerinde. Sanki ayrılığın, ölümün, kötülüğün bir yerlere saklanmış bizi izlediğini, fırsat bulur bulmaz yaşamımızın üzerine çökeceğini hissedermiş gibi bakan kederli siyah gölgeli gözler. Başını usulca öne eğdi. Sanırım Sermet'in gözlerini hatırlamak onu rahatsız etmişti. İstersen bu konuşmayı bırakalım demek üzereydim ki yeniden anlatmaya başladı. Belki de Sermet böyle düşünmüyordu. Belki onun yapısında vardı bu keder. Belki yaşadığımız trajediden sonra gözlerindeki kederi olacakların habercisiymiş gibi yorumlayan bendim. Ağır ağır konuşuyordu. Ağzından çıkan sözcüklerin üzerinde yeniden düşünüyor gibiydi. Her neyse. Komünizm doruğundan indikten sonra da bizimle ilgilenmeyi sürdürdü Sermet. Durumu kötü olan iki arkadaşımızın akciğerlerinin ödem yapmasından korkarak hastaneye gönderdik. Ben kampta kaldım. Kendimi toparlar toparlamaz da bizi kurtaran ekibi bulup teşekkür ettim. 5 kişiydiler. İkisi Fransız, biri Rus, biri Kazak'tı. İçlerinde tek Türk sermetti. Bana en yakın davranan da oydu. Çoğu insan aksini düşünür. Aslında Ruslarla Türkler birçok açıdan birbirlerine benzerler. Bu benzerliklerden biri de her iki halkın da çabuk kaynaşan, sıcakkanlı insanlardan oluşmasıdır. Sermet'le bizi yakınlaştıran bu ortak özelliğimiz değildi tabii. Dağda elimi tuttuğu anda ondan etkilenmiştim. Bunun yıldırım aşkı olduğunu çok sonra anlayacaktım. Kamptaki ilk görüşmemizin üzerinden daha birkaç saat bile geçmeden arkadaşlarımızın sağlık durumunu öğrenmek istediğini söyleyerek yanıma gelmesinden anladığım kadarıyla Sermet de benden etkilenmişti. Ertesi gece birlikte olduk. Katya birden sustu. Sanki itiraz etmemi beklermiş gibi bir süre yüzüme baktıktan sonra "Bizler cinsel açıdan daha özgür yetiştirildik," diye açıkladı. Dağda sadece hoşlandığım için birlikte olduğum erkekler de olmuştu. Ama Sermet'i gerçekten sevmiştim. Ne yazık ki fazla vaktimiz yoktu. Birkaç gün içinde o İstanbul'a dönecekti, ben de Moskova'ya. Bizim olan zamanın tadını çıkarmaya bakıyorduk. Bir gece karların üzerinde yürüyorduk. Başımızın üstünde yıldızlar, dağdan kopmuş kristal parçaları gibi yanıp sönüyordu. Ona Moskova'yı anlatıyordum. İlgiyle dinliyordu. Yanında mutluydum. O güne kadar hiç olmadığım kadar mutluydum. Gerçekleşemeyeceğini bile bile Moskova'ya beni görmeye gelsene dedim. Gelirim dedi hiç düşünmeden. Geçiştirdiğini sandım. Geleceğine inanmıyordum. Eminim benim gibi onun da kamplarda tanıştığı kişiler olmuştu. Sonra herkes kendi yoluna gitmiş, yaşananlar tatlı bir anı olarak kalmıştı. Öyle olmadı. Ben Sermet'i unutamadım. Fakat onun beni çoktan defterden silmiş olacağını düşünerek aramadım. 3 hafta sonra telefonum çaldı. Karşımda tanıdık bir ses, aksanlı bir İngilizce ile nasıl olduğumu soruyordu. Tanımadığımı anlayınca "demek beni unuttun" diye sitem etmeye başladı. O zaman tanıdım. Telefondaki kişi Sermet'ti. Sevinçten çok elimi ayağımı kesen bir heyecan duydum. Sanırım ona aşık olduğumu ilk o anda fark ettim. "Davetin hala geçerli mi?" diye soruyordu. "Evet," dedim. Hiç düşünmeden çıkmıştı bu sözcük ağzımdan. "O zaman yarın geliyorum," dedi. "Nasıl yani? Pasaport, vize filan ne olacak?" dedim. "Hepsi hazır," dedi. "Günlerdir beni arayıp gel demeni bekliyordum. Senden ses çıkmayınca ben aradım. Ben aptalın biriyim." "Çok iyi yaptın," dedim. Ertesi gün iki aileyle paylaştığım dairede akşam yemeğini yiyorduk. Israrıma rağmen o gece dışarıya çıkmayı reddetmiş, "ben seni görmeye geldim. Daha ilk günden Moskova'nın dikkatimi dağıtmasını istemiyorum," demişti. Bir hafta kaldım Moskova'da. İş yerimden izin aldım. Bir haftanın her dakikasını, her anını onunla yaşamak, zamanımı tümüyle ona harcamak istiyordum. Daha doğrusu zaman Moskova nehrinin suları gibi donup kalsın istiyordum. Olmadı. Bir hafta göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Bir hafta boyunca ne ilişkimiz hakkında konuştuk ne de birbirimize söz verdik. Sanırım plan yapmaktan, geleceğe dair tasarımlarda bulunmaktan korkuyorduk. Çünkü aşk belirsizliği severdi. Ama bunu Sermet bozdu. Onu suçlamıyorum. O yapmasaydı muhtemelen ben yapardım. Havaalanında onu yolcu ederken kulağıma eğildi. "Benimle evlenir misin?" dedi. Ne söylediğini çok iyi işitmiştim. Düşünmek için "çok yavaş konuşuyorsun, duyamadım," dedim. Yineledi. Güya düşünecektim. Ne çare ki mutluluk mantığımı felç etmişti. Akıl yürütemiyordum. Evet demem gerekiyordu. Ben de dedim. Tuhaftı. Evlenmeye karar vermiştik ama o 5 dakika sonra İstanbul'a uçmuştu. O gidince içimde büyük bir boşluk duymuştum. Telefonlar, mektuplaşmalar bu boşluğu dolduramadı. Aradan 1 ay geçmeden bu kez 3 günlüğüne ben İstanbul'a uçtum. İstanbul olağanüstü bir şehirdi. Ben Sermet gibi vaktimi onun evinde geçirmeye razı olamadım. Ateist de olsam küçüklüğümden beri adını duyduğum Ayasofya'yı görmek istedim. Boğaz'da tekne gezintisine çıktım. Bebek kıyılarına geldiğimizde "Ochin krasiva" diye, yani harika diye kaykırdığımı hatırlıyorum. Sermet bu fırsatı kaçırmadı. "Moskova'yı bırak, buraya gel. Hemen evlenelim," dedi. Evlenme teklifini kabul etmiştim. Ancak bu önerisine evet demek kolay değildi. Doğduğumdan beri yaşadığım, beni ben yapan kenti bırak diyordu. Üstelik dilini, kültürünü bilmediğim bir ülkede yaşamaya çağırıyordu beni. İlk tepkim, "Neden sen Moskova'ya gelmiyorsun?" oldu. Sermet'in yanıtı mantıklıydı. Çünkü orada çalışamazdı. Benim maaşım ise ikimizi geçindirmeye yetmezdi. Oysa İstanbul'da ikimiz de rahatça yaşayabilirdik. Sermet varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Babası demir ticaretiyle uğraşıyordu. Ona Cihangir'de bir ev vermişti. Önerisini kabul edersen biz de o evde yaşayacaktık. Ailesi de bizi desteklemeyi sürdürecekti. Ailem bizi Moskova'da desteklesin demek çok fazla özveri istemek olurdu. Bu nedenle kendi önerimde ısrar edemedim. Aslında İstanbul'da yaşamanın cazip tarafları da vardı. Benim ülkem büyük bir kargaşanın içindeydi. Halk hızla yoksullaşıyordu. Kendi aldığım ücretten bunu çok iyi biliyordum. Bir ay önce alabildiklerimi ertesi ay alamıyordum. Sermet Moskova'da yaşamayı kabul etse bile bizi sıkıntı dolu günlerin beklediğini biliyordum. Oysa İstanbul en azından bizim için rahat bir yaşam demekti. Yine de kolayca evet diyemedim Sermet'in önerisine. Moskova'ya döndükten sonra günlerce düşündüm. Konuyu babama açtım. Şaşırdı. O da hemen yanıt veremedi. Beni ancak ertesi gün arayabildi. "Katinka, bu türkü seviyor musun?" diye sordu. "Ama gerçekten seviyor musun?" Hiç duraksamadan yanıtladım. "Evet, ona aşığım." "O zaman git kızım." "Ben de olsam İstanbul'a giderdim," dedi. Yine de acele etmedim ama Sermet'in özlemi ağır basınca eşyalarımı toplamaya başladım. Sermet haberi duyduğunda sevincinden göklere uçtu. Ben de mutluydum fakat kuşkularım da vardı. Bir erkeğin ardına takılıp hiç bilmediğim bir ülkeye gidiyordum. Evet, Sermet herhangi bir erkek değildi. Beni seven adamdı. Yine de ya bir gün beni sevmekten yorulursa, ya benden bıkarsa diye düşünmekten kendimi alamıyordum. Kafamda bu sorularla geldim İstanbul'a. 2 ay sonra da evlendik. Sermet'in ailesi başından sonuna kadar destek oldu bize. Gerçi kayınvalidem Sermet'e çok düşkündü. Bu nedenle olsa gerek zaman zaman evliliğimize karıştığı oluyordu. Ancak bu durum hiçbir zaman katlanılmaz bir hale gelmedi. Sermet'in babası ise dünyanın en iyi adamıydı. Sermet'in ölümünden sonra da bana yardım etmeyi sürdürdü. İstanbul'a alışmam zor olmadı. Öncelikle Türkçe kursuna yazıldım. Fakat Sermet'in yardımları olmasaydı dilinizi bu kadar iyi konuşamazdım. Evliliğimiz çok iyi gidiyordu. Sermet'in üniversiteden ve dağcılık kulübünden arkadaşlarıyla tanıştım. Bana çok yakın davrandılar. Türkçeyi sökmeye başlayınca Sermet'e çalışmak istediğimi söyledim. O da bu isteğimi destekledi. Ancak kendi mesleğime uygun iş bulmakta çok zorlandım. Birkaç işe girdim ancak patronlar mesleğimden çok benimle ilgilenince ayrıldım. Ayrılmak zorunda kaldım. Sermet'le aramızda ufak tefek sorunlar çıktı ama hallettik. Mutluydum, Sermet de çok mutluydu. Ta ki Aladağlara çıktığımız o güne kadar. Sustu, yeniden rakısına uzandı. Dalgındı, gözleri buğulanmıştı. Onu yalnız bırakmamak için ben de kadehimi aldım. Kadehini dudaklarına götürürken "güzel günlere" diye ben de kendiminkini kaldırdım. "Güzel günlere" diye yineledi. Kadehindeki rakıyı bitirdikten sonra "gerçekten de güzel günlerdi" diyerek usulca başını salladı. Ama hiçbir güzellik sonsuza kadar sürmüyor. "Aksi de doğru," dedim. "Kötülük de, çirkinlik de, mutsuzluk da sonsuza kadar sürmez." İnanmamış gibi bakınca "öyle değil mi?" diye üsteledim. "Öyle, sürmez ama giderken de bedenimizden ruhumuzdan bir şeyler götürür," dedi. Boş kadehi masaya koymuştu. Uzanıp rakı şişesini aldım, ikimizin kadehini de yeniden doldurdum. İşimi bitirip bakışlarımı ona çevirince "evet, o hafta sonu Aladağlara çıkmaya karar vermiştik diyerek yeniden başladı anlatmaya. 12 kişiydik. İkimizin dışında herkes kiralık bir minibüse binmişti. Biz Servet'in cibinde yolculuk ediyorduk. Cip dediysem öyle pahalı bir araç aklına gelmesin. Eski marka bir cipti. Servet motorunu filan değiştirmiş, adam etmişti. Şehirler arası yolculuğa, hele araziye filan çıkacaksa mutlaka cipini alırdı. Aslına bakarsan o cip uzun yol için hiç de rahat bir araç sayılmazdı. Zaten bu yüzden ikimiz dışında ekibin geri kalanı minibüse doluşmayı seçmişti. Belki bilirsin, Aladağlar İç Anadolu'da Kayseri, Niğde, Adana illerinin arasında yer alır. İstanbul'dan 8-10 saat filan sürüyor. Ankara'ya kadar yolculuğumuz iyi geçti. Bizim cip önde, arkadaşlarımızın minibüsü arkada, birkaç saatte bir mola vererek içinde bembeyaz görünümüyle muhteşem Tuz Gölü'nün de bulunduğu ovaya kadar geldik. Tırmanacağımız köye 100 kilometre kadar bir mesafe kalmıştı ki bizim cip arıza yaptı. Motora bakıldı, kontroller yapıldı ama ne olduğu anlaşılamadı. Ekibin sorumlusu olan Atilla, biraz daha burada kalırsak tırmanmaya başlamadan havanın kararacağını, bunun da kötü sonuçlar doğurabileceğini söyleyerek jipi bırakıp yolumuza minibüsle devam etmemizi önerdi. Sermet kabul etmedi. İşim çok sürmez. Siz yola devam edin, biz yetişiriz dedi. Arkadaşlar kararsız kaldılar. Sermet gitmeleri için üsteledi. Sonunda gitmeye karar verdiler. Ama Atilla eğer hava kararırsa köyde kalmamızı, tırmanmaya kalkmamamızı söyledi. Böylece onlar yollarına devam ettiler. Bizim jipin tamiri ise uzadıkça uzadı. Eğer yoldan geçmekte olan seyyar bir oto tamircisinin kamyonetine rastlamasaydık daha da uzayacaktı. Tamirci kısa sürede arızayı giderdi. 3 saat gecikmenin ardından sonunda biz de yola çıkabilmiştik. Hava kararmadan dağa ulaşabilmek için Sermet hızla sürüyordu jipi. Ne var ki çabaları işe yaramadı. Köye geldiğimizde güneş geniş ovanın sonundaki ufuk çizgisine yaklaşmıştı. Sermet'e bu gece köyde kalmamızın doğru olacağını söyledim. Boşa zaman kaybı olur. İkimiz de formdayız. Sıkı bir yürüyüşle bizimkileri yakalarız dedi. Doğru olan köyde kalmaktı. Ama ben de fazla ısrar etmedim. Sadece Atilla'yı arayıp köye geldiğimizi, tırmanışa başlamak üzere olduğumuzu bildirelim dedim. Sermet arkadaşlarımızı aradı. Atilla, kampa yetişmeniz zor. Bu gece köyde kalın dediyse de dinlemedik. Malzemelerimizi yüklenip gölgelerle kaplanan dağa yürürken yaşlı bir köylü bir kez daha uyardı bizi. Geç kalmışsınız, bu vakit dağa çıkılmaz, maazallah heyelan neyin olur, gelin misafirim olun dedi. Söyledikleri doğruydu. Yörede gündüzle gece sıcaklığı arasında büyük farklar oluyordu. Geceleri soğuyan kayalar, taşlar çatlıyor, aşağıda ya düşüyordu. Biz yaşlı adama da aldırmadık. Yolumuza devam ettik. 1,5 saat sonra güneş kayboldu. Ortalık henüz tam kararmamıştı ama artık çevreyi eskisi kadar iyi göremiyorduk. Üstelik hala kamptan çok uzaktaydık. 40 dakika sonra ortalık kararmış, hava soğumaya başlamıştı. Gerçi Sermet daha önce defalarca çıkmıştı bu dağlara. Araziyi avucunun içi gibi biliyordu. Yine de şu heyelan meselesi ikimizi de korkutuyordu. Ancak bunu dile getirmek istemiyorduk. Tırmanış sırasında bir düzlüğe ulaştık. Karanlıkta yanan ateşler görünce kampa mı geldik diye sordum sevinçle. Yok dedi Sermet. Burası Çelik Buyduran diye bir yer. Mola yeri olarak kullanıyoruz. Dağdan gelen bir su var. Çok soğuk olduğu için yöre halkı bu ismi vermiş. Ya ateşler? Çobanlar olmalı. Burada konaklarlar. Ateşlere yaklaşınca köpekler havlamaya başladı. Sermet'in söyledikleri doğrulanır gibiydi. Ama ateşin başına gelince ortalıkta kimselerin olmadığını gördük. Şaşkınlıkla etrafa bakınırken ''Olduğunuz yerde durun!'' diye bağırdı biri. Sesi güçlüydü, düşmancaydı. ''Kimsiniz? Bu saatte ne arıyorsunuz burada?'' ''Biz dağcıyız!'' diye açıkladı Sermet. ''Yüzünü göremediğimiz adama, yukarıdaki kamp yerine ulaşmaya çalışıyoruz.'' ''Nereden bileyim dağcı olduğunuzu?'' diye düşmanlığını sürdürdü adam. ''Çantalarımıza bakın. Hem siz kimsiniz?'' ''Boş ver şimdi bizim kim olduğumuzu da indirin çantaları. Bakalım içinde ne varmış. Sesin emrine uyduk. Karanlığın içinden iri yarı sakalları uzamış biri çıktı. Ayağında şalvara benzer bir pantolon vardı. Sırtında kalın bir gocuk. Çantaların yanından uzaklaşın dedi. Birkaç adım attık. Adam geldi, çantalarımızın içine baktı. Gündüz yerin dibine mi girdi de gecenin bu vaktinde çıkıyorsunuz daha diye homurdandı. Konuşurken gözlerini bana dikmişti. Korkmaya başlamıştım. Adam dağcı olduğumuzu bile bile pislik yapıyordu. Arkadaşlarımıza yetişmeye çalışıyoruz dedi Sermet. Adama burada yalnız değiliz mesajını vermek istiyordu. Langıyas diye seslendi adam yılışık bir tonda. Gelin de şunların üstlerini bir arayalım. Karanlığın içinden dört kişi daha çıktı. Bunlar çantalarımızı karıştıran adam kadar iri yarı değillerdi. Ama hepsinin yüzünde de aynı pis ifade vardı. Olabilecekleri sezmeye başlamıştım. Bakın, yanlış bir iş yapıyorsunuz. Bizi terörist filan sanıyorsanız değiliz. Biz sadece dağcıyız diye hala açıklamalarda bulunuyordu Sermet. O bu açıklamaları yaparken ben ceketimin cebinde duran çakıyı avucumun içine aldım. Komik bir silahtı. Ne yazık ki kendimi savunacağım başka bir alet yoktu. Ona biz karar veririz ulan dedi. Karanlıktan çıkan dört kişiden en önde olanı. Sermet'le konuşuyordu ama öteki arkadaşları gibi onun da gözü bendeydi. Dördünün de dudaklarında aynı iğrenç sırıtış vardı. Adım adım üstümüze geliyorlardı. Neden üstümüze geliyorsunuz diye söylendi Sermet. Sesi titremeye başlamıştı. Gaygılanma civanım dedi iri yarı olanı. Siz de memnun olacaksınız biz de. Adamlarla aramızda bir metrelik mesafe kalmıştı. Daha fazla dayanamadım. Çakıyı açıp alçaklar diye bağırarak gelişi güzel savurmaya başladım. Hazırlıksız yakalanan adamlar geriye çekildiler. O anda Sermet hiç beklemediğim bir tepki verdi. Ne yapıyorsun sen diye bana bağırdı. Bu arkadaşlarla anlaşabiliriz. Hayretler içindeydim. Ne diyeceğimi bilemeden kocama baka kalmıştım. Sermet'in tepkisi adamları da şaşırtmıştı. Ne yapacaklarına karar veremeden birbirlerine baktılar. ''Hey ya anlaşırız'' dedi sonunda iri yarı olanı. ''Güzellikle olursa daha iyi olur. Kimsenin canı yanmaz.'' Sesindeki düşmanlık gitmiş, yılışık bir tını gelmişti. ''Lütfen böyle konuşmayın.'' diye yalvardı Sermet. ''Yaptığınız çok ayıp. Biz sizin misafiriniz sayılırız.'' ''Sokuyum sizin gibi misafire ulan.'' diye bağırdı yeni gelenlerden biri. Fıstık gibi karıları alıp yanınıza, gününüzü gün edin, biz de bu dağ başında keçi sikelim, öyle mi? Bakın başınıza büyük belayı sokacaksınız. Jandarma var, polis var, sizi hapse atarlar. Sen hiç merak etme dedi. Daha önce konuşmamış olanlardan biri. Jandarma da polis de karışmaz bize. Ne diyeceksen kimse şikayet etmez de ondan. Niye şikayet etmez? Hoşlarına gider de ondan. Bak sizin de hoşunuza gidecek. Adamlar yeniden üzerimize gelmeye başlamışlardı. Sermet'in titrediğini gördüm. Bütün bedeni fırtınaya tutulmuş bir yaprak gibi sarsılıyordu. Birden yere dizlerinin üzerine çöktü. Yapmayın, ne olur yapmayın diye yalvarmaya başladı. Yaşamım boyunca kendimi hiç bu kadar kötü hissetmemiştim. Ne yapacağımı bilemiyordum. Kendimi mi koruyacaktım? Sermet'e mi yardım edecektim? Kocamın omuzuna dokundum. ''Kalk Sermet'' dedim. ''Lütfen kalk, bunlara yalvarma.'' Sermet sertçe omzunu çekti. ''Bırak beni'' diye bağırdı. Gözleri öfke doluydu. ''Bırak'' diye yineledi. Onu anlayamıyordum. Ne söyleyeceğimi bilemeden Sermet'e bakarken bu fırsatı kaçırmak istemeyen iri yarı adam üzerime çullanmaya kalktı. Ter, tütün karışımı ekşi bir rüzgarın içine düşer gibi oldum. Hızla geri çekildim. Çakıyı adamın yüzüne doğru savurdum. ''Ah'' diye bir ses duyuldu. Çakı yerini bulmuştu. Adam suratını tutarak ''Orospu yüzümü kesti'' diye bağırmaya başladı. ''Artık beni sağ bırakmazlar'' düşünmeye başlamıştım ki ''Orospu senin anandır'' diye bir ses duyuldu. Aynı anda iri yarı adamın kafasında bir sopa patladı. Karanlığın içinden Atilla'nın yüzünü görür gibi oldum. Yanında başkaları da vardı. Ortalık karıştı. Arkadaşlarımız ellerindeki sopalarla bize saldıran adamlara vurmaya başlamışlardı. Adamlar gafil avlandılar. İri olanla birlikte ikisi yere düştü. Öteki ikisi ise çareyi kaçmakta buldular. Bunu nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum ama kendimi iri adamın suratını tekmelerken buldum. Bütün gücümle vuruyordum. Vurdukça öfkem azalacağı yerde daha da artıyordu. Adamın suratı pelteye dönmüştü ama umurumda bile değildi. Ardı ardına indiriyordum tekmeleri. Atilla beni durdurmasaydı adamı öldürebilirdim. Sermet ise hala şoktan kurtulamamış, diz çöktüğü yerde öylece durmuş bizi izliyordu. Üç adamı da yarı baygın bir halde bıraktık. Atilla burada kalmamızın güvenli olmayacağını söyledi. Kaçan adamlar silahlanıp geri dönebilirdi. Gece de olsa kampa ulaşmaya çalışmalıydık. İçimden Sermet'in yanına gitmek gelmiyordu. Onu diz çöktüğü yerden Atilla kaldırdı. Ruhsuz, duygusuz, tıpkı bir robot gibi hareket ediyordu. Çantalarımızı toparlayıp sırtladık. Yeniden tırmanmaya başladık. Tırmanış boyunca Sermet benimle hiç konuşmadı. Utanç mı duyuyordu yoksa hala şokta mıydı bilemiyorum. İçimden nasılsın demek bile gelmiyordu. Atilla'nın çok deneyimli bir dağcı olduğunu söylemiştim. Bizi sağ salim ulaştırdı kampa. Kamp yerinden telsizle olayı jandarmaya bildirdik. Arkadaşlarımız haklı olarak olayın ayrıntılarını merak ediyorlardı.